Ayrım 21, Sen Kimsin? Çiğdem Anat, sayfa 227. Yıldırım Bahar. Yıldırım Almanya'dayken Bahar geçen gençliğini yakalama telaşına kapılmış, cep bilgisayarıyla geziyor, Facebook'u kesintisiz açık tutuyordu. Eski fotoğraflarıyla bugünkü halini kıyasladığında doğumdan sonra biraz karnında, biraz belinde yağlar kalmıştı. Baseni kalınlaşmamış, memesi azıcık sarkmıştı. Kaldırtıp toplatmalıydı. Yüzü daha güzeldi, hatları oturmuş, anlam derinletmişti. Bu anlamı çözümlemek niyetiyle aynaya uzunca baktı. Kimseye güvenmeyeceksin. Hep kendini düşüneceksin. Aileden öğrendiklerini unutacaksın. Eşine bağlı kalmayacaksın. Günün keyfini çıkaracaksın. Sesi geldi aynada. Yüz mimikleri acılı değil, alaycıydı. Yıldırım aldatarak tatmine ulaşabiliyorsa o da aynı yolu takip ederdi. Aldatılmanın acısıyla kıvranacağına başkalarıyla yeni zevkler tadardı. Facebook'ta izini bulduğu üniversiteden sınıf arkadaşı Hakan buluşmak için can atıyordu. Akşam bir barda buluşmak üzere randevulaştılar. 20 yıl aradan sonra nerede kalmıştık diye başlanabiliyor muydu arkadaşlıklar? Tükenmeyen aşk rolünü karşılıklı oynadığı ve rollerin bozulmasına kıyamadığı için bir daha aramadığı Facebook'undan çıkardığı Fuat ne demişti? İlk karşılaşmada gençliğin hesapsız, kitapsız arkadaşlığı kaldığı yerden başlıyor ama görüşmeler sıklaşınca eski arkadaşlar yeni tanışıyormuşçasına birbirlerini garipsiyorlar. Çok değişmişsin sözüyle anlaşmalarının zorlaştığını kibarca itiraf ediyorlar. Arkadaşları kendisi çok değişmiş miydi? Bahar sırlarını ifşa edeceği, zaaflarını paylaşacağı arkadaşlıkları zaten hiç kurmadığından, eski arkadaşlarının kişilik özelliklerine kafasını pek yormadığından, kimin nasıl değiştiğini de bilemezdi. Kim kiminle evlenmiş, boşanmış, kim nerede çalışıyor, yaşıyor diye merak edip çene çalmak istiyordu o kadar. Butikten çantasına, ayakkabısına kadar takım aldığı kıyafeti giydi. Kızının büyürken bu kadar açık yırtmaçlı elbiseler giymesine izin vermeyecekti. Annesi de ona izin vermemişti. Kadınlar çıplaklığı çantalarını kollarını sallarcasına rahat taşıyabildikleri, çıplaklığı taciz vesilesi görenleri meydan okuyabildikleri gün gelinceye kadar açık elbise giymemeliler kanaatindeydi. Bardağın geldiğinde Hakan Bahar'ın dekolte elbisesine değil, beni kimse yıkamaz ifadesi taşıyan yüzüne, yolum tıkandı makas değiştirir ilerlerim edasındaki yürüyüşüne baktı. Sarıldılar. Hakan üniversitedeki öğretim üyesi, antropolog kardeşi Haldun'la gelmişti. Antropolog daha selamlaşma şekilde arkadaşların ya da arkadaş kardeşlerinin samimiyetini kurmayacağını hemen belli etti. Haldun iki cins arasında çekimin oluşabilmesi için iştenlikten uzak durmak, dokunulmazlık hissi uyandırmak, yabancıya duyulan merakı canlı tutmak gerektiğini bilirdi. Selamlaşması soğuktu. Bahar kokteylleri peş peşe içerek Hakan'la dedikodunun tadını çıkara çıkara eskilerden bahsederken Haldun dansa davetle ilk atağını yaptı. Bahar kendisinden bariz şekilde açık ara küçük Haldun'un belini aniden saran kollarında soluksuz kaldı. Kazık çakmışçasına duran antropoloğun partnerini bulmuş, dansçı kıvraklığını bürünüşüne şaşıp ayak uydurmaya çabalarken kasıkları kenetlenince utandı, pistin ortasında duraksadı. Haldun, erkekler kadınlardan erken öldükleri için orta yaşı geçen birleşmelerde kadınların erkeklerden daha büyük olması tavsiye ediliyor. Bahar, uydurdun mu bunu? Bu konularda master çalışması yaptım, atmıyoruz herhalde. Ne demek yani? Zekisin, oyun oynama, zaman kaybedecek yaşları geçmedik mi? Hep böyle atılgan mısın? Kadınına bağlı. Biraz Aybe'nin yanına gidelim. Haldun Bahar'ı ev arkadaşı Levent'in takıldığı Alev'e benzetmişti. Aynı yaşlarda, aynı sıkılmış, bunalmış ifadeyle ne aradıklarını bilmeden piyasaya çıkmış, bunalımlarını teselli arayan kaşarlardı bunlar. Bahar delikanlıların metini duymuştu. Genç erkekler olgun kadınlara susuzluktan kıvranırcasına aç kurtlar misali atlıyorlarmış. Herhalde genç kızların kibri, şımarıklığı, nazları, duygusallıkları yoruyordu delikanlıları. Haldun'un etrafında attığı çalımlar, tavlama gayretleri hoşuna gitmişti. Gençliğini hatırlamasına, düşünmeden gülebilmesine yaramıştı. Hakan kardeşin dizginlemek için fısır fısır uyarıyor. Haldun ise arkadaşın zevkten uçuyor, sana mı kaldı ahlak bekçiliği diyordu ağabeyine. Geceyi barda sonlandırıp evinde sündürmek için sabırsızlanıyordu. Bahar da tek bir işarete bakıyordu. Hakan vaziyeti çakmıştı. Haldun üçünü de anladığı bir manevra çekerek evi yakın bahanesiyle önce ağabeyini arabası evine bıraktı. Ardından Bahar'ı garsonu yerine götürdü. Bahar delikanlının diğer küçük sevgililerinden kalan banyo dolabının üzerindeki rujlarla vücuduna meme, penis, vajina, dil resimleri çizdi. Haldun, kime çıkarıyorsun dilini? Bahar, kocama. Neden? İstediği buydu herhalde. Neydi? Sen evli kadınları yoldan çıkaran olaylar üzerine bir çalışma mı yapıyorsun? Yok canım, sen benim tez konum değilsin. Biliyor musun, evlendikten sonra ilk defa başka biriyle beraber olacağım. Haldun, bütün evli karılardan aynı yalanı duyuyorum diye düşündü. İlk evli kadınla ilişkisinde bu yalana inanmış, o kahveye neredeyse tutulmuş, sonra da terk edilmişti. O orospunun birçok eriyle yattığını öğrendiğinde çaylaklığıyla günlerce için için alay etmiş, arkadaşlarının diline düşmüştü. Haldun, gel şekerim sana erkek göstereyim diyerek Bahar'a vücudunu dayadı. Ruj desenleri Haldun'un omuzlarına, karnına, bacaklarına çıktı. Bahar hiç gerginlik hissetmedi, kasılmadı. Çünkü kocasının Almanya'da her çeşit fahişeyle yattığını kalıbını basardı. Madem bugüne kadar toz kondurmadığı eşini kendisini ayakta uyuttun yeni anlamıştı. Madem yıllarca tatminsizliğe mahkum edilmişti, şimdi acısını çıkaracaktı. Boşanmanın kimseye faydası yoktu çünkü boşansalar da aynı hayatı yaşayacaklardı. En iyisi kızını boşanmamış aile ortamında büyütür, bildiğini okurdu. Alev, Kerem. Karısının Almanya'da olduğunu bilmeyen, arayıp sormayan Kerem'in bütün dengeleri sarsılmıştı. Hayatının neşesi kaçmıştı. İş yerindeki gerginlikler, evliliğindeki tükeniş, çıkışsız aşk enerjisini çekip emmişti. Yarın kaygısı, belirsizlik, umutsuzluk, bedbahtlığını sürüklüyordu onu. Üst üste kırık not getiren öğrencilerin geri zekalı mıyım şüphesine düşerek, akıllarına kilit vurup okudukları satırları kavrayamamaları gibi düşünemiyor, çözümler bulamıyor. İnci'yi arayıp ne diyecekti? Alev'i arayıp ne diyecekti? Patronunu arayıp ne diyecekti? İş arkadaşlarını arayıp ne diyecekti? İşini kaybetme endişesi, tekrar gözaltına alınma korkusu bütün sıkıntıların üzerine çıkmıştı. Kafasını yastığa koyar koymaz uyuduğu günler kolay kolay geri gelmeyecekti. Emniyetteki sorgu sırasında anlamıştı. Yeni düzene karşı duran kim varsa teki bile dışarıda bırakılmayana dek gözaltılar, tutuklamalar sürecekti. Ahmet ağabeylerin hücrelere atılması yetmeyecek, Ahmet ağabeylere dostça destek verenler de hücrelere tıkılacaktı. Kerem kariyeri adına değilse de çocuğu için Ahmet ağabeyi kurtarmaya uğraşmaktan vazgeçmeliydi. Vazgeçebilecek miydi? Vicdan muhasebesinden gelen sesleri dinledi. Sesler, Ahmet ağabeyin yanında çıraklık devrimi geçirmeseydim, bugün en iyi avukatlardan biri kabul edilmez, kazandığım parayı kazanamaz, edindiğim itibarı edinemezdim. Zor gününde dostun elini bırakan insan, kötü olmaya karar vermiş insandır. Ahmet ağabeyi arkası dönen gerçek dostu kalmaz. Diğer sesler, Ahmet'in geleceğini mi çocuğunun geleceği mi önemli? Ahmet için çocuğunu feda mı edeceksin? Ahmet ömrünün sonuna yaklaşıyor, çocuğunsa yolun başında. Ahmet'in her yaptığını bilmiyorsun, neden suçlandığını bilmiyorsun, her şeyine kefil olamazsın. Sen Ahmet gibi herhangi bir davaya baş koymadın. Ahmet'in savunduğu fikirleri savunmuyorsun ki işini kaybetmeyi göz alıp Ahmet'e siper olasın. Vicdan kendimizi kandırmak üzere mi, kandırmamak üzere mi dillenirdi acaba? Vicdan aklının kumandasında mıydı, akıldan bağımsız mıydı? Vicdan çıkarlara uygun düşen sesleri mi yükseltirdi yoksa çıkarlara rağmen doğruları mı seslendirirdi? İçindeki melekle şeytan kavgaya mı tutuşmuşlardı? Kimin meleği, kimin şeytanı? Genco'nun meleği Ahmet ağabeyin şeytanıydı. Ahmet ağabeyin meleği Genco'nun şeytanıydı. Babalar en önce mi, en sonra mı çocuklarını harcayabilirlerdi? Kimileri çocuk babanın parçasıysa baba canını feda etmeye karar verdiğinde kendisiyle birlikte çocuğunu feda eder derdi. Kimileri de çocuk için dünya yıkılsa göz yumacaksın derdi. Kerem kendine sorduğu sorularla karmaşık ruhuna yeni düğümler atıyordu. Açmaza düşmesini İnci'nin payında göz ardı etmemeliydi. İnci Ahmet ağabeyi tanımasa, onun için dertlenmese belki hapishane ziyaretleri yetinecekti. İnci'nin onu küçümsemesi için mi Ahmet ağabeyi kurtarma seferberliği başlatmıştı? Neden eli kolu Uzun Fırat'ın peşine düşüp yardım isteyip organize işlerin içindeymiş izlenim vermişti savcıya? Bir kadın adamı belaya da sokardı, beladan da çıkarırdı. İnci başına bela açmasına mı neden olmuştu? Olayları başına itibaren karısına anlatsaydı Alev onu beladan uzak tutardı. Karısını kendi elleriyle itip savurmuştu yanından. Evi, çocuğu, kocası dışında dünya kepenk indiren karısını evin dışına atmıştı. Bilmediği sokaklarda kaybolan karısının ardına düşmemiş, arayıp sormamıştı. İnci'nin hayranlığını kazanırken, Ahmet ağabeyi cezaevinden çıkarmaya çabalarken karısını ezip çiğnemişti. İşten atılırsa iş arkadaşları telefon numarasını dahi sileceklerdi kayıtlarda. İnci oğlunun bakımını üstlenmeyecekti tabii ki. Geriye bir tek kıymetini bilmediği karısı kalacaktı. Düzen sarsılınca insanı yapayalnız bırakırlardı. Alev'i aradı, telefonu kapalıydı. Başını omuzlarına dayayan, televizyon karşısında sessizce oturan, tenli tenine dayamadan sakinleşemeyen canı güzeli. Neredeydi şimdi? Buzlu rakı koydu kristal bardağını, eski plaklarını serdi halının üzerine. Sen de bırakıp gitme ne olur 45'liğini seçti. Pikaba koyup döndüre döndüre çalarken, rakı şişesinin dibine varırken, sabah ezanı okunurken kapısı gürültüyle çaldı. Korkuyla fırladı serildiği halının üzerinden. Kim o diye sormadan açtı kapıyı. Karşısında polisleri savcı görünce dona kaldı. Polisler plaklarını, CD'lerini, kitaplarını, bilgisayarını, şirket davalarını, dosyalarını toparlayıp el koydular. Bütün çekmecelerini boşalttılar, dolaplarını didik didik aradılar. Alev'in kendisinden sakladığı vibratörü bile buldular. Kerem en çok karısının gizlediği vibratöre üzüldü. Erkekliğinin polislerin göz önünde yerle bir olması değildi onu üzen. Eşini vibratöre mecbur etmesiydi. Karısının yalnızlığı yapay bir aletle sevişmesi, esirgediği sevgi, şehvet bacaklarını takatsiz bıraktı, koltuğa yığıldı. Polisler karısını sordular, cevap veremedi. Eşinin nerede olduğunu bilmeyen bir adam olmaktan utandı. Çocukluğundan bu yana kızarmayan yüzü kızardı. Polislerin şüphesini artıracak her kılığa girip çıkıyordu. Polisler, "Eşin seni bu dava yüzünden mi terk etti?" diye soruyorlardı. Hangi dava, ne ilgisi var bile diyemiyordu. Avukatımı arayabilir miyim diye sorabildi. İnci'yi aradı. Polisler evinin altını üstüne getirirken İnci geldi. Hep birlikte emniyete gittiler. Kerem gözaltına alındı. Alev ertesi gün Almanya'dan döndüğünde evin darmadağınık haline bakıp kocasının gözaltına alındığını anladı. İnci'yi aramayacak kadar kırgındı. Fırat'ı arayıp eve çağırdı. Ne Fırat'ın iş yerine gidecek ne de dışarıda buluşacak takati vardı. Başlarına gelenleri ve gelecekleri o kodaman eve gelip anlatmalıydı. Fırat'ı beklerken duş aldı, uzun elbisesini giydi. Dağınık eşyalara tekmeler atarak kıyafetleri, donları, çorapları, yastıkları havaya savurdu. Mutfağa gitti, konyaklı, bademli, üzümlü çikolataları tabaklara koydu. Avuç avuç yerken mutfak çekmeceleri ne aradığını bilmeksizin açıp kapadı, açıp kapadı. Küçük büyük bıçaklarını çıkardı, bıçaklarını boy sırasına göre dizdi, baktı, dizdi, baktı, kapı çaldı. Fırat gelmişti. Yerlerdeki eşyaların üzerine atlayarak salondaki karşıtı koltuklara oturdular. O iki koltuk nelere kadirdi. Bütün sırları saklayan koltuklar yeni sırları duyacaklardı. Alev, anlat dedi. Fırat tüm detaylarıyla anlattı olanları. Alev viski şişesini koltuğun yanına koyarak boşalan bardaklarını dolduruyordu. Kimse Fırat'ın çok umurunda değildi ama Fırat bu davayla kendi gücünü sınıyordu. Mahkemelerde etkisi azalmış mıydı? Lafı hala geçiyor muydu, geçmiyor muydu? Sermayenin el değiştirdiğini uzunca süredir izliyordu. Mahkemelerde de borusu ötenler değişmiş miydi? Yoksa hala hatırı sayılıyor muydu? Viski üzerine viski içiyordu çünkü sözünün itibarının kalmadığını anlıyordu. Ahmet gibi adamlarla çok da işi olmazdı. Onların burnunu isterlerse sürtebilirdi ama kendisini için saymalarına tahammül edemiyor, hınçlandıkça hınçlanıyordu. Kerem'i tutuklarlarsa önemli iş davalarını tek eliyle, tek gözüyle halleden bu sıkı avukatla şirketin her işinde kullanma fırsatını kaçıracaktı. Hele Kerem'i yıllarca cezaevinde tutarlarsa Ahmet için uğraşmasına bir kıymeti kalmayacaktı tabii. Bugün bunlar için söz geçiremiyorsa yarın kim için söz geçirebilecekti? Öfkelendikçe bıçkınlaşıyordu. Her şeye el koyan arsız yeni yetmeleri çizmek istiyordu. Etlerini lime lime doğrayabilirse tekrar kudretini yakalardı. Alev çikolataları almaya mutfağa giderken Fırat da söylenerek arkasından gitti. Mutfak masasına oturup çikolataları birbirlerine yedirdiler. Fırat Alev ile Kerem'in hikayelerini merak etti. Alev sağanak halini boşalanırcasına anlatmaya, anlatırken masaya dizdiği bıçaklarla oynamaya, oynarken ellerine kollarına ufak ufak çizikler atmaya başladı. Fırat bıçakları elinden almaya uğraşırken birkaç çizik ona isabet etti. Fırat da iki bıçak aldı eline, çizik atmaya oyuna başlamıştı. Birbirlerine attıkları çizikleri yalayıp öpmeye, öperken daha büyük çizikler atmaya, soyunmaya, soyunurken vücutlarını çizmeye, göğüslerine, kasıklarına, bacaklarına bıçakların ucunu değdirerek ufak ufak sokmaya devam ettiler. Ellerine küçük büyük bıçaklar evin içinde kovalamaca oynuyorlardı. Fırat çocukken boy boy çakılarını sallayarak solucanları ortadan bölme denemeleri nişancılığını geliştirmişti. Alev ise damarlarını kesmeye defalarca niyetlenmiş, bıçakları evlerin kapısının önünden geçen kalaycıya bile iletmişti. Şimdi bıçaklarla tahrik oluyorlardı. Canları öylesine yanıyordu ki bıçak çiziklerinin acısını hissetmiyorlardı. Fırat iktidarını kaybetme korkusu da acı çekiyordu. Alev ise her şeyini kaybetmişti. Kim olduğunu sorana verecek cevabı yoktu. Alev tanımlanamaz birisiydi. Kendisi de kendisini tanıyamaz hale gelmişti. Fırat ise kudretini kaybederse bir hiçti. Onu hiç yapacakların canını alırdı. Solucanlardan beter parçalara ayırırdı. Birbirlerinin derilerini yüzercesine, dağlarcasına seviştiler. Fırat ilk defa bir kadının evinde yatağında sızdı. Alev uyandığında o hala uyuyordu. Alev Kerem. Kerem bir gün cezaevine düşeceğini hiç aklına getirmemişti. Cezaevinde aşkların aniden külleneceğine, ihtirasların tükeneceğine, kariyerin mikroskobik parçalara bölüneceğine, paranın eriyeceğine ihtimal vermezdi. Ter kokmayan fanilanın, bok kokmayan tuvaletin, soğumamış çorbanın kıymetinin, sevgisine güvendiğim bir kadının, ömür boyu bekleyecek bir çocuğun varlığının değerinin başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını bilmiyordu. Karısı neredeydi, çocuğu neredeydi? Onları kaybederse aklını da kaybederdi bu hücrede. Cebindeki dolma kalemi ve küçük not defterini çıkardı, mektup yazdı. Sevgili karım, sana sevgimi hatırlamam için belki cezaevine düşmem gerekiyordu. Seni üzmemin cezasını çekiyorum belki de. Cezaevinden çıkınca seni geceler boyu öpüp bırakmayacağım. Seni yıllardır nasıl yalnızlığa ittiğimi, pencerene yuva kuran güvercinin yuvası bozulduğunda, akvaryumdaki balığın yosunların arasına saklayıp yüzmediğinde, ağlamanı onlarsız daha da yalnızlaştığını bir hücreye tıkılınca anladım. Çekiç sesleri, balyoz sesleri duyuyorum günlerdir. Yeni hücreler inşa ediyorlarmış. Beni buraya tıkanların içeri atacakları çok düşmanı vardır mutlaka. Suçsuzlar da suçların yanına konuyorsa cezaevi yetmeyecektir bu ülkede. Sevgiyi karım evimizi dağıtıp oğlumuzun oyuncak robotun düğmesiyle açılan karnına kadar deşelediklerinde, senin renkli iç çamaşırlarını yerlere döktüklerinde ve gardırobun üzerinde sakladığın vibratör düştüğünde başım düştü yerden kalkamadı. Boynum o anda büküldü. Kendim o kadar kızdım ki buradaki demir ranzaya attığım tekmelerle ayaklarım kanadı. Bana sargı bezi getirirsin. Nemli küf kokulu yatağa kıvrıldığında boynuma doladığın bembeyaz kollarından taşan çiçek kokunu da getirirsin. Sana sarılıp sevişip yataktan çıkmadan günlerce uyumak istiyorum. 3 gün süren sorgu boyunca uykusuz bıraktılar beni. Onurumu kafamı bastırarak polis arabasına tıktıklarında kırdılar. Polis arabası patlayan kanalizasyon borularından fışkıran boklu suların istila ettiği asfaltlardan süratle geçerken, ıslanmaktan kaçanlara lağımlı su sıçratırken bir tekerleme uydurup içimden mırıldandım. Açılın yollar, savulun masumlar, devleti yıkacak adam cezaevine götürülüyor. İki yanımda kollarımı sıkıştıran polisler ülkeyi yıkacak terör örgütü liderini yakalamış ciddiyette ketumlardı. Martıların çığlıkları yırttı kulaklarımı. Savcının sorgusunu ilk defa duyduğum isimler hakkında kelam edemeyişim. Savcının şüpheli susuşuyla birleşince emniyetteki demir kapıların kapanırken çarpışları patladı beynimde. Sorguda her zaman ifşa edilmemesi gereken isimler varmış gerçekten. Fırat'ın, Çakır'ın adını veremezdim savcıya. Bize yardım elini uzatanların başına durduk yerde bela açamazdım. Bir ihtiyacın olduğunda Fırat'ı arayabilirsin, unutma. Sana bu mektubu İnci getirecek. İnci avukatım. Mektupları cezaevinden çıkarabiliyor. Biliyorum kızgınsın, haklısın karıcığım. Affet beni. İnci fettan değil, iyi insandır, iyi dosttur. Evliliğimizi, çocuğumuzu hep önemser. Seni gözetir, emin ol. Hata yaptım, hatamı anladım. Affet beni. Hemen beni görmeye gel güzel karım, oğlumun anası. 21. ayrımın sonu, sayfa 237.